Ayrım 70, sayfa 601, 55. kısım. Ukraynalının burnu bela kokusu alıyordu. Bundan hiç hoşlanmadı, zerre kadar hoşlanmadı. Amerikalı gideli yarım saat olmuştu ama hala bir işaret yoktu. Neler oluyor, yoksa öldü mü, yoksa hala evin içinde av peşinde mi? Ukraynalı, buz gibi havada bütün gece boyunca bekleyecek kadar sabırlı bir adamdı. Ama o gece içgüdüsünü dinlemeye başladı. İçgüdüsü de başının dertte olduğunu haykırıyordu. Biraz önce sokaktan bir araba geçmişti. Gerilmiş, bir girişimde bulunması gerektiğinde hazır olmak için vücudunun bütün kaslarını toparlamıştı. Çalılıkların arasından yola baktığında zincirleriyle karı ezerek yavaş yavaş ilerleyen BMW'yi görmüştü. Tuhaf şey, bir BMW. Arabanın koyu renk boyası ayın soluk ışığında parıldamıştı. Harika bir araba. Şoförün yüzünü seçememişti. Ama adamın Dacia'ya baktığı kesindi. Arka koltukta da başka biri vardı. Ne oluyordu ki? Ateş etmeye hazırlandı ama otomobil geçip uzaklaştı. Arabanın biraz ilerideki bir evin bahçesine girdiğini gördü. Daha sonra da motoru sustu. Bekledi. Arabanın bir kapısının açıldığını duydu. Sonra diğerinin. Bütün bu gürültüler sessiz gecede olduklarından da fazla yankılandı. Sonra başka bir şey duymadı. Daçalar hala ıssızdı. Buraların sadece hafta sonlarında kullanıldığını düşündü. Belki de ev sahiplerinden biri Moskova'dan gelip geceyi burada geçirmeye karar vermişti. Belki de BMW'nin arka koltuğunda gördüğü bir kadındı. Arkadaki bölgeye sadece kısa bir göz atabilmişti. Bu nedenle kadın mı, erkek mi çıkaramamıştı. Allah kahretsin. Kulak kabarttı, bir şey duyamayınca ayaklandı. Belki de bir göz atmalıydı. Artık daha fazla bekleyemeyeceğine karar verdi. Kalaşnikov'un güvenliğini açtı, gölgelerin arasından çıktı. İki adım atmamıştı ki sokağın başından gelen ateş seslerini duydu. Olduğu yerde dondu kaldı. Silenski mutfak kapısını araladı, ay ışığının aydınlattığı bahçeyi gözden geçirdi. Hemen arkasında Anna ile Irena umutla bekleşiyorlardı. Elleri bağlı Messi en öndeydi. Silenski tabancasının namlusunu Amerikalının ense köküne dayadı. ''Önce sen Messi'' diye fısıldadı. Sonra kadınlara döndü. Ses çıkarmamaya çalışarak hızla arabanın yanına gideceğiz. Dikkatli olun. Söylediklerimi de unutmayın. Messi'yi taraçaya itti. Bir silah sesi duyacağından neredeyse emin, çömeldi. Hiçbir şey duymayınca da çevik hareketlerle bahçeye geçip sundurmanın altına, Skoda'nın yanına vardı. Arka kapıyı açıp Messi'yi arabaya itti. Anna hemen Messi'nin yanında yerini aldı. Irena ön koltuğa oturmuştu bile. Silenski kapıyı açıp şoför koltuğuna yerleşti. Şimdilik her şey yolunda, diye fısıldadı. Usulca yan camı indirdi. Elini uzatıp kontak anahtarını bulduğu anda tüm vücudu yağ gibi gerildi. Arabayı birinci vitese taktı ama ayağını debriyajdan kaldıramadı. Tereddüt etti. Gözlerini evin yanındaki araba yoluna, sonra karlı sokağa dikip baktı. Sokak boştu. Sokağa kadar 30 metrelik yolu vardı. Arabayı hemen çalıştırırsa bu yol birkaç saniyede alacağını düşündü. Kontak anahtarını çevirdi. Motor bir iki defa öksürdü, sonra durdu. Silenski'nin yüreği burkuldu. İşte tam o sırada kıyamet koptu. Karanlıkta bir yerde maytap gibi silah sesleri duyuldu. Sonra tekerlek ve fren sesleri geldi. Skoda'daki herkes kulaklarını dikti. Silenski'den hiç ses çıkmadı. Hiç hareket bile etmedi. Neler oluyor? Sonra daha uzaklardan yeni bir yaylım ateşi. Silenski kontak anahtarını bir daha çevirdi. Motor bu kez çalıştı. Düğmeyi çevirdiğinde farlar araba yolunu aydınlattı. Aynı anda ayağını usulca debriyajdan kaldırdı, gaza bastı. Skoda ilerleyerek Dacia'nın yanındaki araba yoluna çıktı. Lukin Dacia'ya yaklaşırken yay gibi gergindi. Uzaktaki ateş sesleri hala sürerken damarlarındaki kanın çılgın gibi aktığını hissetti. Elinde hala beyaz paçavrası vardı. Koşar adım Dacia'ya doğru ilerlerken gölgelerin arasından çıkan birini gördü. İri bir adam, yapılı biri, elinde bir kalaşnikov Dacia'ya doğru ilerlemeye çalışıyordu. Lukin olduğu yerde durdu. Adam hala kısmen gölgelerin arasındaydı. Silenski olup olmadığını anlayamadı. Daha tepki gösterme fırsatı bulamadan bir motor sesi duydu. Güçlü bir far ışığı gördü. Lukin ne yapacağına karar veremeden kala kaldı. Kalaşnikovlu adam da donup kalmıştı. O sırada Dacia'nın yanından bir araba fırladı. Farlarıyla önünü aydınlatarak sokağa yaklaştı. Bahçedeki adam yarım dönerek yanından geçen Skoda'ya bir el ateş ederken Lukin hala şaşkınlığın etkisinden kurtulamamıştı. Silah sesini duyunca kendini yere attı. Kurşunun metal bir şeye saplanırken çıkardığı yırtılma sesini duydu. Sonra Skoda'nın şoför camından gelen bir takırtı işitti. Skoda sokağa vardı. Kalaşnikovlu adam peşinden koşarak arabayı taramaya çalışıyordu. Araba karın üzerinde kayıp toparlanmaya çalışırken camları parçalandı. Sonra Skoda'nın gidişi düzeldi, sokağın ortasından sola döndü. Skoda sola doğru keskin virajı alırken arka kapısı açıldı, içinden düşen bir gölge karın üzerinde yuvarlandı. Luke şaşkın gözlerle Kalaşnikovlu adamın arabaya ateş edişini izledi. Sonra direksiyondaki adamı bir an gördü. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Silenski. Kalaşnikovlu adamın mermisi bitmişti. Hızla cebinden yeni bir şarjör çıkarıp taktı, tüfeğin horozunu kaldırdı. Luke'in tabancasını kılıfından çıkarırken adam döndü. Luke'ini görünce gözleri dehşetle açıldı. Kalaşnikov'u doğrultmaya çalıştı ama Luke'in iki el ateş etti, adamı göğsünden ve boynundan vurdu. Kalaşnikovlu adam mermilerin şiddetiyle sırt üstü karların içine yuvarlandı. Sokağa koştu, karın üzerinde, uzakta, Skoda'nın stop lambalarının gözden kaybolmak üzere olduğunu gördü. "Hayır!" diye kükredi. Arkasında bir inleme duydu. Dönüp baktığında arabadan düşen adamın yerde kıvranmakta olduğunu gördü. Göğsünden yaralanmış, yüzünü acıyla buruşturuyordu. O zaman adamın ellerinin sırtından bağlı olduğunu anladı. "İsa adına, bana yardım edin." Adam İngilizce konuşmuştu. Locke'in birkaç saniye ne yapacağını bilemeden öylece kaldı. Sonra silah sesleri duyup başını kaldırdı. Yoldan koşarak gelen, elleri silahlı bir kalabalığın yaklaştığını gördü. Başlarında da elinde tabancası Romulka, "Dur!" diye bağırıyordu. "Olduğun yerde kal." "Ya paşa?" Luke'in çılgın gibi arkasına döndüğünde Skoda'nın stop lambalarının kaybolduğunu gördü. Eğilip yaralının yakasına yapıştı, kaldırıp BMW'nin yanına taşımaya çalıştı. 10 saniye sonra nefesi kesilecek gibiydi. Kısa süren bir yaylım ateşi işitti, mermilerin çevresindeki karı kaldırdığını gördü. Omzunun üzerinden baktı. Romulka ve adamları en çok 50 metre gerideydi. "Dur, beni duyuyor musun? Dur!" Luke'in koşmaya devam etti. Sırtındaki adam ölü gibi ağırdı. Araba yoluna varınca BMW'nin sağ ön kapısını açıp adamı içeri fırlattı. Şoför koltuğuna koşup kontak anahtarını çevirdi. Güçlü motorun kükreyerek çalıştığını duydu. Sokağa çıkmak üzereyken ellerindeki tabancaları ateşleyen iki adamın yaklaşmakta olduğunu gördü. Luke'in delinen metal, kırılan cam sesleri duydu. Sonunda BMW'nin arka camı şangırtıyla döküldü. Arkaya dönüp baktığında Lebel'ın birden kendine geldiğini gördü. Adam inlemiş, sonra belli belirsiz bir sesle "Neredeyim?" demişti. "Kafanı eğ." Lebel'ın söz dinleyip dinlemediğini kontrol etmek aklından bile geçmedi. İkinci vitese takıp başını eğdi, aynı zamanda da gaza bastı. Güçlü BMW ileri fırladı. Sokağın ucuna doğru ilerlerken şasiye saplanan mermilerin sesini duydu. Dikiz aynasına baktığında son gördüğü yüzü öfkeden kasılmış, elindeki silahla çılgın gibi ateş eden Romulka oldu. Ayrım sonu, sayfa 605.